Baş kaldıran insan Albert Camus.
Ayrım 30.
Bu sorunu derinleştirmeyen her düşünce işçi düşkünlüğüne şöyle bir dokunmakla kalır. Proletarya sırf Marx'ın hayran kaldığı ekonomik güçlerin işlemesi sonucu onun gösterdiği tarihsel görevi sırtından attı. Marx'ın yanılgısı hoş görülebilir. Çünkü yönetici sınıfların alçalışı karşısında uygarlığın üzerine titreyen bir insan boşluğu dolduracak seçkinler arar kendiliğinden. Ama bu gereklilik tek başına yaratıcı değildir. Devrimci burjuvazi 1789'da iktidarı aldıysa ona önceden sahip olduğu için aldı. Jules Monnerot'un dediği gibi bu çağda hukuk olaylarının gerisinde kalmıştı. Gerçek burjuvazinin yönetim noktalarını ve yeni gücü yani parayı önceden elinde bulundurduğuydu. Düşkünlüğü ile umutlarından başka hiçbir şey bulunmayan burjuvazinin de bu düşkünlük içinde tuttuğu proletarya için durum böyle değildir. Burjuva sınıfı bir üretim, bir maddesel güç çılgınlığı ile alçaldı. Bu çılgınlığın örgütlenmesi bile seçkin kişiler yaratamazdı. Buna karşılık bu örgütün eleştirisi ve baş kaldırmış bilincin gelişmesi boşluğu dolduracak bir seçkin tabaka oluşturabilirdi. Yalnız devrimci sendikacılık Pelloutier ve Sorel ile bu yola yöneldi. Meslek eğitimi bilgi yoluyla onursuz dünyanın gerektirdiği, gerektirmekte olduğu yeni kadroları yaratmak istedi. Ama bir günde olacak iş değildi bu. Yeni efendiler de şimdiden almışlardı yerlerini. Beklemeden bir an önce milyonlarca insanın korkunç acısını hafifletmekten çok uzak bir mutluluk için mutsuzluğu kullanmak istiyorlardı. Yetkici sosyalistler tarihin fazla ağır gittiğini, onu hızlandırmak için proletaryanın görevini bir avuç kuramcıya bırakmak gerektiğini düşündüler. Böylece bu görevi ilk yatsıyanlar kendileri oldu. Yine de vardır bu görev, Marx'ın verdiği özel anlamda değil. Çalışmalarından ve acılarından bir gurur ve verim yaratmasını bilen her insan topluluğunun bir görevi bulunduğu gibi vardır. Bunun ortaya çıkması için bir tehlikeyi göze almak, işçilerin özgürlüklerine, kendiliğindenliklerine güvenmek gerekirdi. Yetkici sosyalizm tam tersine ileride gerçekleşecek olan ülküsel bir özgürlük adına bu canlı özgürlüğe el koydu. Bunu yaparken de ister istemez fabrika kapitalizminin başlattığı köleleştirme girişimini arttırdı. Baş kaldırmış devrimin son sığınağı Komün Paris'i bir yana bırakılırsa, bu iki etkenin ortak etkisiyle tam 150 yıl süresince proletaryanın ihanete uğramaktan başka bir görevi olmadı. Proleterler iktidarı askerlere ya da aydınlara, yani kendilerini köleleştirmekten geri durmayacak olan geleceğin askerlerine vermek için dövüştüler ve öldüler. Yine de bu savaş onurları oldu onların. Umutlarını ve umutsuzluklarını paylaşmayı seçmiş herkesçe tanınan onurları oldu. Ama bu onur eski ve yeni efendiler soyuna karşı kazanıldı. Kendini kullanmaya kalktıkları anda yatsır onları, bir anlamda onların çöküşlerini haber verir. Öyleyse gerçek Marx'ın ekonomik öngörülerini en azından tartışma konusu etti. Ekonomik dünya görüşünün doğru kalan yanı, gittikçe artan üretim hızıyla gittikçe daha çok koşullanan bir toplumun kurulmasıdır. Ama çağının coşkunluğu içinde burjuva ülkücülüğüyle paylaştı bu anlayışı. Burjuvaların yetkici sosyalistlerce de paylaşılan bu bilim ve teknik ilerlemelerle ilgili düşleri, makineyi buyruk altında tutanların uygarlığını doğurdu. Rekabet ve üstünlük yüzünden düşman kollara bölünebilir bu uygarlık. Ama ekonomik düzeyde, aynı yasalara, sermaye birikimine, ulusal yöntemlere bağlanan, durmadan artan üretime uyar. Devletin her şey yapabilirliğinin dereceleriyle belirlenen fark küçümsenemez. Ama ekonomik gelişimle indirgenebilir. Yalnızca aktöre farkları, tarihsel aldırmazlığa karşı çıkan bilimsel erdem sağlam görünüyor. Ama üretim zorunluluğu her iki evreni de buyruk altında tutuyor. Böylece ekonomik düzeyde iki evren bir tek evren durumuna düşüyor. Ne olursa olsun ekonomik zorunluluk artık yatsınmasa bile sonuçları Marx'ın tasarladığı sonuçlar değil. Ekonomik yönden kapitalizm birikim olgusu dolayısıyla ezicidir. Varlığıyla ezer, varlığını artırmak için biriktirir. Bir o kadar da kötüye kullanır ve o ölçüde daha çok biriktirir. Marx bu cehennemsi döngü için devrimden başka bir son düşünemiyordu. O zaman birikim ancak ufak bir ölçüde olacaktı. Toplum işlerini sağlama bağlamak için başvurulacaktı ona. Ama devrim de sanayileşir ve biriktirmenin kapitalizmden değil, tekniğin kendisinden geldiğini, makinenin makineyi çağırdığını anlar o zaman. Çarpışma durumunda olan her topluluk, gelirlerini dağıtacak yerde biriktirmek gereksinimindedir. Gelişmek için, gücünü artırmak için biriktirir. ister burjuva olsun, ister sosyalist, adaleti sonraya bırakır, hem de yalnız güç yararına. Ama güç başka güçlere karşı çıkar. Donanır, silahlanır, çünkü ötekiler donanmakta, silahlanmaktadır. Hiç vazgeçmez biriktirmekten. Dünyaya tek başına egemen olacağı güne kadar da vazgeçmeyecektir belki. Öte yandan bunun için savaş yolundan geçmesi gerekir. Proleter o güne dek ancak yaşamasına yetecek kadarını alır. Devrim bol keseden insan harcayarak kendi düzeninin istediği sanayi ve sermaye araçlarını kurtarmak zorundadır. Gelirin yerini insanın alın teri alır. Kölelik genelleşir o zaman. Cennetin kapıları kapalı kalır. Üretime taparak yaşayan bir dünyanın ekonomik yasası budur. Gerçekse yasadan da kanlıdır. Devrim bir yandan burjuva düşmanlarının, bir yandan yoksayıcı düşmanlarının kendisini soktukları bu çıkmazda kölelikten başka bir şey değildir. İlkelerini ve yolunu değiştirmedikçe kanlar içinde ezilen köle baş kaldırmalarından ya da atom intiharı gibi iğrenç bir umuttan başka çıkış yolu yoktur. Güç istemi egemen olmak için, iktidarı almak için yapılan yoksayıcı çarpışma, Marksçı ütopyayı süpürmekten daha da fazlasını yaptı. O da ötekiler gibi sömürülmekten başka bir şeye yaramayan bir tarihsel olgu oldu. Tarihe yön vermek istiyordu. Tarihin içinde silinip gitti. Buyruk altına alınmış araçlar, eleklerin en bayağısı, en kanlısı için umursamazcasına kullanıldı. Üretimin durmamacasına gelişmesi, devrim yararına kapitalizmi batırmadı. Güç görünüşüne bürünmüş bir put yararına işledi. Hem burjuva toplumu batırdı, hem de devrimci toplumu. Bilimsel olduğunu söyleyen bir sosyalizm nasıl oldu da olgulara takılıp kalıverdi böyle? Yanıtı basit. Bilimsel değildi. Bilimsel olmak şöyle dursun, aynı zamanda hem gerekirci, hem önbilici, hem iletişimsel, hem de inatçı olması yüzünden oldukça bulanık bir yöntemden ileri gelir başarısızlığı. Us, nesnelerin yansımasından başka bir şey değilse, varsayım bir yana onların ilerisine geçemez. Kuramı koşullandıran ekonomi ise, üretimin geçmişini betimleyebilir ancak, geleceğini değil. Geleceği olabilir görünür, o kadar. Tarihsel özdekçiliğin işi olsa olsa şimdiki toplumun eleştirisini yapmak olabilir. Bilimsel anlayışından ayrılmadıkça bütün yapabileceği varsayımlar ileri sürmektir. Temel kitabının adının devrim değil de sermaye olması da bundan değil midir? Marx ve Marxçılar konutları bilimsel yöntemi bir yana bırakarak gelecek adına komünizm adına önbilgilere daldılar. Oysa bu önceden haber verme ancak saltık önbiliğe son vererek bilimsel olabilirdi. Marksçılık bilimsel değildir, bilimcidir fazla fazla. Her türlü ilkeyi yoksayan Alman ülkücülüğünün uydurduğu tarihsel mantıkla verimli bir araştırma, düşünce, hatta başkaldırı aracı olan bilimsel mantık arasında belirmiş olan derin uzlaşmazlığı ortaya koyar. Tarihsel mantık, kendi görevi dolayısıyla dünyayı yargılayan bir mantık değildir. Bir yandan yargılamaya kalkarken bir yandan da yönetir onu. Olaylar içine gizlenerek yön verir ona. Aynı zamanda hem eğitici hem de fetihçidir. Öte yandan bu gizemli betimlemeler en basit gerçeği bile kapsamına alır. İnsan tarihe indirgenince çıldırmış bir tarihin gürültü ve kızgınlığına gömülmekten ya da bu tarihe insan mantığının biçimini vermekten başka bir yol seçemez. Öyleyse çağdaş yoksayıcılığın tarihi yalnızca insanın güçleriyle bir de kısaca güç yoluyla düzenini yitirmiş bir tarihe bir düzen verme yolunda uzun bir çabadan başka bir şey değildir. Bu yalancı mantık, ülküsel imparatorlukta en yüksek noktasına erişinceye dek kurnazlık ve stratejiyle özdeşleşir. Bilimin işi ne burada? Mantık fetihçi olamaz. Bilimsel kuşkularla tarih yapılmaz. Hatta insan, tarihe bilim adamlarının nesnelliğiyle yaklaşmaya kalktı mı, tarihi yapmaktan vazgeçmiş demektir. Mantık öğüt vermez. Vermeye kalkınca mantık olmaktan çıkar. Bunun için tarihsel mantık bazı saplantılı bir kişinin dizgeleştirilmesini, bazı da sözün gizemci bir kesinlenmesini andıran mantık dışı ve romantik bir mantıktır. Marksçılığın gerçekten bilimsel olan tek yanı söylenleri daha baştan yatsıması, en çiğ çıkarcıları gün ışığına çıkarmasıdır. Ama bu bakımdan Marx ve Rohe Foucault'tan daha bilimsel değildir. Bu tutumda önbiliğe dalar dalmaz uzaklaştığı tutumdur üstelik. Öyleyse Marksçılığı bilimsel yapmak ve bilim yüzyılında yarardan uzak olmayan bu düşü sürdürmek için işi yıldırıya dökerek bilimi Marksçı yapmaya çalışmış olanlara şaşmamalı. Marx'tan bu yana bilimin ilerlemesi, çağının gerekliliğinin ve oldukça kaba mekanizmasının yerini geçici bir olabilirliğe vermek olmuştur. Marx, Engels'e Darwin'in kuramının kendi öğretilerine temel olduğunu yazıyordu. Öyleyse Marxçılığın yanılmazlığını sürdürmesi için Darwin'den bu yana derin bilim buluşlarını yadsımak gerekirdi. Rise'in gördüğü beklenmedik değişmelerden biri bu buluşlar, gerekirciliği yaralayarak derin bilime rastlantı kavramını soktukları için Lysenko kromozomları disipline sokmak ve en ilkel gerekirciliği yeniden kanıtlamakla görevlendirildi. Gülünçtü bu, ama buyruğuna bir polis örgütü verildi mi, homais gülünç olmaktan çıkar, işte 20. yüzyılda geldik demektir. Bunun için 20. yüzyılın fizikte belirsizlik ilkesini, kısıtlı görelliği, kuantolar kuramını, kısacası çağdaş bilimin genel eğilimini de yatsıması gerekecektir. Bugün Marxçılık bilimselse, Heisenberg'e, Bohr'a, Einstein'a ve bu çağın en büyük bilim adamlarına karşı bilimseldir. Ne olursa olsun, bilim mantığını bir ön bilinin buyruğu altına sokmak isteyen ilkenin anlaşılmaz bir yanı yoktur. Yetki ilkesini daha önceden benimsememiştir. Gerçek mantığı ölmüş inancın, us özgürlüğünü de zamansal gücün kölesi yapmak isteyen, kiliselere yön veren de bu ilkedir. Bundan böyle iki ilkesinin ekonomiyle bilimin karşısında dikilen Marx önbilisinden kala kala çok ilerideki bir olay konusunda tutkulu bir muştu kalır. Marxçıların biricik dayanağı sürenin çok uzun olduğunu, ne zaman geleceği bilinmeyen bir günde sonucun her şeyi doğru çıkaracağını ummak gerektiğini söylemektir. Başka bir deyimle şimdilik Araf'ta bulunmaktayız, cehenneme gitmeyeceğimiz konusunda söz verilmektedir bize. O zaman karşımıza çıkan sorun başka bir düzeyin sorunudur. Elverişli bir ekonomik evrim süresince bir iki kuşağın savaşı sınıfsız toplumu gerçekleştirmeye yetecekse savaşçı için özveri tasarlanabilir bir şey olur. Geleceğin somut bir yüzü vardır onun için. Örneğin torununun yüzü. Ama birkaç kuşağın kurban edilmesi yetmemişse, şimdi bin kez daha yıkıcı olan bir sonsuz, bir evrensel savaşlar evresine gireceksek, ölmeyi ve öldürmeyi benimseyebilmemiz için inancın kesinlikleri gerekir. Ancak bu yeni inanç da eskileri gibidir, arı bir mantık olarak kurulmamıştır. Öyle ya, tarihin sonunu nasıl tasarlamalı? Marx, Hegel'in terimlerini yinelemedi. Oldukça karanlık bir dille, komünizmin insan geleceğinin zorunlu bir biçiminden başka bir şey olmadığını, ama bütün gelecekte olmadığını söyledi. Ama komünizm, ya çelişkiler ve acılar tarihinin sonu değildir. Bunca çabanın, bunca özverinin nasıl doğrulanacağı anlaşılmaz. Ya da bu tarihin sonudur. O zaman da tarihin bundan sonraki yanı ancak kusursuz topluma yürüyüş olarak tasarlanabilir. Böylece hiçbir neden yokken bilimci olmak isteyen bir betimlemeye gizemci bir kavram sızar. Ekonominin en sonunda ortadan kalkması, Marx ile Engels'in bu gözde konusu her türlü acının sonu anlamını taşır. Ekonomi tarihin acı ve mutsuzluğuyla birlikte gider, onunla birlikte ortadan kalkar, cennete geldik demektir. Tarihin sonunun değil, başka bir tarihe atlamanın söz konusu olduğunu söylemekle sorunda bir çözüme yaklaşmış olamayız. Ancak kendi tarihimize göre tasarlayabiliriz bu başka tarihi. İnsan için her ikisi de aynı şeydir. Öte yandan bu başka tarihte aynı ikilemle karşı karşıya getirir bizi. Ya çelişkilerin çözümü değildir ya da çelişkilerin çözümüdür. Bu evrede Marxçılık son ülküyle doğrulanır ancak. Sonlar ülkesinin bir anlamı olabilir mi o zaman? Bir kez dinsel konut benimsendikten sonra kutsal evrende bir anlam taşır. Dünya yaratılmıştır, elbet bir sonu da olacaktır. Adem cennetten ayrılmıştır, insanlık oraya geri dönecektir. Eğitimsel konut benimsenince tarihsel evrende böyle olmaz. Doğru olarak uygulanan eğitim duramaz, durmamalıdır. Tarihsel bir durumun karşıt terimleri birbirini yoksayabilir. Sonra da yeni bir bileşimde daha ileri gidebilir. Ama bu yeni bileşimin öncekilerden üstün olması için hiçbir neden yoktur. Daha doğrusu eğitişime nedensiz olarak bir son getirilirse, yani eğitişim içine dışarıdan gelme bir değer yargısı sokulursa, ancak o zaman bir nedenden söz edilebilir. Tarihi sınıfsız toplum tamamlayacaksa, kapitalist toplum bu sınıfsız toplumun gerçekleşmesini yaklaştırdığı ölçüde derebeylik toplumundan üstündür. Ama eğitimsel konut benimseniyorsa tümüyle benimsenmesi gerekir. Soylular toplumunun yerini derece derece soyluları olmayan ama sınıflı bir toplum aldığı gibi sınıflar toplumunun yerini de sınıfsız ama tanımlanması gereken bir yeni karşıtlıkla canlanan bir toplumun alacağını söylemek gerekir. Özgürlükçü bir denemeci, sosyalizm sonsuz bir oluşumsa ereği yollardır der. gerçekten de sonu yoktur. Fazla fazla oluşuma yabancı bir değerden başka hiçbir şeyin güvenceye bağlamadığı yolları vardır. Bu bakımdan iletişimin devrimci olmadığını, olamayacağını belirtmek gerekir. Yalnız yoksayıcıdır bize göre. Kendisi olmayan her şeyi yoklamak isteyen arı devinimdir. Öyleyse tarihin sonunu tasarlamak için hiçbir neden yok bu evrende. Yine de tarihin sonu Marksçılık adına istenen özverilerin biricik doğrulamasıdır. Ama tarihe tek ve yeterli olması istenen ülkeye kendisine yabancı bir değer sokan bir ilke dışında tutarlı hiçbir temeli yoktur. Bu değer aynı zamanda aktöreye de yabancı olduğu için davranışımızı kendisine göre ayarlayabileceğimiz bir değer değildir.
Ayrım sonu.